Ayrım 15. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 177. Ahmet telefonu bir müddet kapamadı. Elinde ahize, gözleri hayretten büyümüş etrafına bakıyordu. Ne demekti? Telefonun içine, beynine ve dudaklarına hücum eden bütün sualleri birden boşaltmak istiyordu. Fakat bütün alo, alo'larına telefon mukabele etmiyor, telin öteki ucu sessiz ve dilsiz duruyordu. Telefon çoktan kapanmıştı. Hakikaten buna akıl erdirmeye imkan yoktu. Celile hakkında Muhsin Demirtaş ne bilebilirdi? Telefonda ne söylemek istemişti? Ve niçin izahat vermek üzere kendisini akşam 6'da yazıhanede beklediğini söylemişti? Celile'ye ne olmuştu? Belki bir otomobil kazası. Yahut sokakta tramvay altında yaralanma, belki de ani bir ölüm. Fakat bunu haber vermenin usulü bu muydu? Bu kısa ve soğuk telefon muhaberesi. Bu daha fazla başka bir şeye benziyordu. Başka bir şeye. Fakat Celile hakkında bu başka şeyden şüphelenebilmek için bir kocanın çok nankör ve çok rezil olması lazımdı. Kim bilir şimdi o nerede, hangi hastanede, nasıl bir ıstırap içinde kıvranıyordu? Yahut da morgda. Celle'nin öldüğünü bir an düşünmek onu deli etti. Fakat telefonda söylenen sözler hiç de bu neviden bir felaketi ihbar eden sözlere benzemiyordu. Ne oldu, başına bir şey mi geldi diye sorduğu zaman Muhsin, hayır hayır demişti, böyle bir şey yok demişti. O halde bu ne demekti? Ahmet çıldıracağını zannediyordu. Bu geceyi, bu gecenin manasına, Muhsin'in bu telefonuna, Celile'nin eve dönmeyişine ve Muhsin'in Celile eve dönmeyecek diye haber vermesine hiçbir zaman akıl erdiremiyordu. Ne olmuştu? Celile'ye, karısına ne olmuştu? Ve neden karısına olan şeyi bir yabancı biliyordu da telefonda kendisine izah etmek mecburiyetini hissedemiyordu? Sabahın saat 7'sinde bir yabancı kalkıyor ve Celile gelmeyecek diyordu. Ne münasebet? Bu adamla Celile'nin nasıl bir hususiyeti olabilirdi? Hayatlarında 10 defadan fazla beraber olmadıkları bir adamın sabahın bu saatinde Celile'nin evine dönmeyeceğini bilmesinde nasıl bir sebep olurdu? Celile ile Muhsin. Fakat hayır. Nihayet Ahmet'in şimdiye kadar böyle bir şeyi fark etmemesine imkan var mıydı? Eğer Celile kendisini, ötesini düşünemedi, aldatıyor ise diye bir ihtimali zihni kabul etmiyordu. Ve belki de karısının 11 senelik hayat arkadaşının ölüm döşeğinde veya bir morg masası üstünde yattığı bir saatte onun hakkında bu kadar çirkin düşünmüş olmamak için böyle bir mülahazaya devam etmemeyi tercih etti. Bütün gece uyuyamamıştı. Harap bir haldeydi. Uykusuzluktan gözleri yanıyor, ağzı paslıydı. Heyecan ve üzüntüden rengi yemyeşil, kalbi sıkışmış, elleri ve yüzü ter içindeydi. Hiç şüphesiz ki Celile için çok mesut olan bu gece, hayatının en mesut gecesi olan bu gece, Ahmet için aynı saadet manasını taşımıyordu. Tam aksine Celile'nin kendisini bu kadar mesut ettiği bu gece, Ahmet'in düz ve hadisesiz hayatının ilk bedbaht gecesi olmuştu. Çünkü Ahmet hayatında bu yaşına kadar ciddi olarak hiçbir felaketle karşılaşmamış, hiçbir ızdırap duymamıştı. Evinde hayatı vasat bir rahatlık içinde geçmişti. Bütçesini iyi tanzim etmiş, dolgunca maaşlı bir memur evinin sükunu ve yeknesaklığı içinde büyümüş, hiçbir zaman mahrumiyet tanımamış, ailesi içinde karı koca aldatmaları, boşanmalar, tekrar evlenmeler, hastalıklar, ölümler gibi hiçbir hadise olmamış, böyle kötü hadiseler ile hayatı takvimlerinin hiçbir yaprağını karaya boyayamamıştı. Daha sonraları Galatasaray Mektebi'nin içinde neşeli ve hali vakti yerinde arkadaşlar arasında yaşamıştı. Tahsil hayatı içinde bütün derdi ailelerinin kendi ailesinden müreffeh hayatı olan çocukların yaptıkları şeyleri yapamamaktan duyduğu ezadan ibaret kalmıştı. Onlara yetişmesini, onlarla boy ölçüşmesini her zaman istemişti ve yapamayınca biraz kırılıp üzüntü çekmişti. Fakat onu pek seven babası adeta fedakarlık derecesinde bir gayretle oğlunun bu neviden üzüntüler hissetmemesine çabalamıştı. Tahsil hayatında spora pek ziyade düşmüş olan Ahmet, evvela Galatasaray'ın, sonra milli takımın anılmış bir futbolcusu olunca itibarı zengin arkadaşlarının itibarını da kat kat aşmıştı. Hele bedava Avrupa turneleri, olimpiyat oyunlarına iştirak mazhariyeti, mazhar olma, şereflenme, zaten bundan daha ileride bir isteği ve daha başka bir ideali olmayan Ahmet'i bekarlık hayatı seyirince kat kat tatmin etmiş bulunuyordu. Ahmet sadece iyi bir sporcu değil, aynı zamanda yakışıklı bir delikanlıydı. Bunun içinde genç kızlar arasında müthiş muvaffakiyetleri vardı. O sahaya çıktığı zaman onu alkışlayan eller arasında ekseriyeti kızıl tırnaklı, beyaz parmaklı, pembe avuçlu genç kız elleriydi. Bu mesut gençlik senelerinin yegane üzüntüsü bir kere sahada yaptığı yanlış bir hareketten dolayı diskalifiye olmak tehlikesi karşısında bulunmasıydı. Ahmet'in bekarlık hayatındaki gönül maceraları sadece birer eğlenceli vakadan başka bir şey değildi. Her biri spor kulüplerinin, flörtlerin, temiz aile çocukları arasındaki muaşakaların, birbirini sevme, hududundan ileri geçmemişti. Avrupa turnelerinde bir iki sefahat gecesi ve İstanbul'da en basit şekliyle, en kolay yoluyla kadınlara yaklaşması hatta onu kendisine bir metre seçmek külfetinden bile uzak bırakmıştı. Celile onun gençliğinin ilk ciddi sevgisiydi. O, Celile'yi şimdiye kadar hiçbir kadına karşı hissetmemiş olduğu bir hayranlıkla sevmişti. Onun Celile'ye karşı duyduğu sevgide bir tapınış ve ona karşı olan bağlılığında bir köpek sadakati vardı. Celile onun her şeyiydi. Ve bu kadar hayran olduğu, bu kadar derin bir sevgiyle bağlı bulunduğu bu kadın, kendisine 11 seneden beri sadık bir eş olduğu için Ahmet bu geceye kadar kendisini dünyanın en mesut erkeği telakki etmişti ve bu saadet hayali içinde yaşamakta bulunmuştu. Şimdiye kadar dediği şeyi artık eskiden diye anmak daha doğru olacaktı. Evet, eskiden akşam eve geldiği vakit daima Celile'yi evde bulurdu. Kapıyı çaldığı zaman onun için kalbi rahat ve sükunla dolardı. Çünkü günün bütün yorgunluklarından, üzüntülerinden sonra Celile ile karşılaşmak bir mülakat. Çünkü günün bütün yorgunluklarından, üzüntülerinden sonra Celile ile karşılaşmak bir mükafat oluyordu. Celile'yi görmek, Celile'yi kucaklamak, onu seyretmek veya öpmek. Bunların hepsi Allah'ın ona karşı gösterdiği lütuflardı. Halbuki son zamanlarda hayatları büsbütün değişmişti. Ahmet bir çılgın gibi çalışıyordu. İşleri peşinde koşuyor ve kendisini bile bile böyle bir mükafata erken kavuşmaktan mahrum ediyordu. Fakat erken döndüğü akşamlarda da Celile'yi ekseriya evde bulamaz olmuştu. Fakat evde bulamadığı karısından hiçbir zaman şüphelenmemiş, onun evde bulunmayışında hiçbir gayri tabiilik sezmemişti. Kendisi her akşam geç gelmeyi ihtiyat edindiğinden beri elbette de Celile de artık tek başına onun avdetini beklediği bu saatlerden başka türlü istifade etmeyi düşünmüş olabilirdi. Herhalde yeni hayatı yüzünden yeni ahbapları bulunmalıydı. Mühendis Memduh Bey'in hanımı onu kaç kere kendi yanında bir akşam briç oynamaya davet etmişti. Celile briç oynamazdı ve bir daha da bu davetlere icabet edip etmediği mevzu bahis olmamıştı. Ve esasen hiçbir akşam Ahmet geç de gelse ona neredeydin diye sormamıştı. Onu görür görmez büsbütün başka mevzulardan konuşmaya başlardı. Ona hep işlerini anlatırdı. Fakat umumiyet itibarıyla Ahmet evine saat 9'dan sonra bitkin bir halde bir taksiye atlayıp geliyordu. İşte bu akşam fena bir tesadüf eseri olarak saat 7'de eve gelmişti. Hanımefendi evde yok. Hizmetçi kızın onun hanımefendi nerede sualine verdiği cevap bu olmuştu. Nereye gittiğini, kaçta geleceğini söylemedi mi? Hayır efendim. Peki o halde hemen banyoyu hazırla, o gelinceye kadar bir banyo yapayım demişti. Banyodan çıkıncaya kadar hep kulağı kapının zilindeydi. Celile'nin gelişini bekliyordu. Halbuki o banyodayken Celile gelmemişti. Banyodan çıktıktan sonra giyinip salona girerken Celile'nin gelmediğini bildiği halde tekrar hizmetçiye sormaktan kendini men edememişti. Hanımefendi geldi mi? Daha gelmedi efendim. Fakat Ahmet bu kadar gecikmeden de bir endişe duymamıştı. Salona geçtikten sonra akşam gazetesini okuyarak Celile'nin dönüşünü beklemişti. Celile bir hayli gecikmiş bulunuyordu. Ahmet acıkmıştı. Saatine baktı. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Hizmetçiyi çağırdı. Hanımefendi kaçta gitti? Her akşamki gibi 4:30'a doğru. Hizmetçi kadın odadan çıkarken Ahmet içindeki intizar, bekleyiş, sıkıntısının birdenbire bir endişeye tahavül ettiğini gördü. Saat 8'i 20 geçiyordu. Birdenbire Celile'nin başına sokakta bir şey gelmiş olması ihtimalini düşündü. Yüreği daraldı. Hava çok soğuktu. Yerler buz tutmuş. Yanlış bir adım. Fren yapamayan bir otomobil. Gözlerini örttü. Allah göstermesin diye mırıldandı. Nihayet Celile çocuk değildi. Saate baktı. 8:45 geçiyordu. O kadar geç değil diye düşünerek endişelerini teskin etmeye çabaladı. Belki terzisinde gecikmiş, belki kuaförde geç vakte kadar sıra beklemişti. Yahut da bir ahbabının evindeydi. Ona gitme diye ısrar etmiş, onu biraz geciktirmiş olabilirlerdi. Bir ahbap evinde. Fakat hangi ahbap evinde? Celile hiçbir zaman ziyaretleri sevmemiş, hele bu kadar geç kalınacak davetlere hiç gitmemişti. Fakat şimdi bu son zamanlarda Ahmet'le iş yapan birçok kimsenin karıları Celile'ye ziyaretler yapmışlardı. Belki de Celile onlarla ahbaplık bağları bağlamıştı. Belki de bu akşam onların birinin yanında bulunuyordu. Fakat nereye gidebilirdi? Saat 9:30 olduğu zaman Ahmet büyük bir endişe içindeydi. Salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamıştı. Kendi kendisine pek kızıyordu. Para kazanmak hırsı içinde hayatının en kıymetli serveti ve hazinesi olan karısını inanılmayacak kadar ihmal etmişti. Şimdi bunun yüzünden onu deli gibi merak ettiği halde onun nerede olduğunu tahmin edemeyecek bir vaziyetteydi. Onu nerede arayabilirdi? Beklemek artık müthiş bir şey oluyordu. Yatak odasına geçti ve yeniden giyinmeye başladı. Hayır, böyle durup bekleyemezdi. Gidip onu aramalıydı. Aramalıydı. Acele acele giyindi ve dışarı fırladı. Paltosunun kollarını ancak merdiven başında kollarına geçirdi. Apartman kapısı kilitlenmişti bile. Kapıyı kilitlenmiş olduğu için kapıcıya adam akıllı çıkıştı. Kaldırımlar buz tutmuştu. Kristalle örtülmüş gibi görünen satında ışıklar pırıl pırıl yanıyordu. Ciddi bıçak gibi kesen sert bir rüzgar esiyordu. Sokağa çıkıp arkasından apartman kapısı örtülünce hangi tarafa gideceğini kestiremediğinden bir an durdu. Nereye gidecekti? Onu kime? Kime soracaktı? Bütün tanıdık evlerin kapısını çalıp "Karım burada mı?" diye soramazdı ya. Celile'ye muhakkak bir şey olmuştu. Fena bir şey. Başına bir kaza gelmişti. Nasıl bir kaza? Ömründe şimdiye kadar o hiçbir zaman ölümü düşünmemişti. Ve bunun için kaza ihtimali geldikçe Ahmet müthiş bir korku içinde bunalır gibi oluyordu. O her şeyi tasavvur ve tahayyül ederdi. Fakat bu yaşına kadar soğuk maskesini yakından görmemiş olduğu ölümü hiçbir gün ciddiyetle düşünmüş değildi. Ciddiyetle düşünmek değil, kendisi, yakınları ve bilhassa Celile için aklına dahi getirmemişti. Şimdi Celile'nin bir kazaya uğramış olması ihtimali aklına gelince dehşetinden adeta soluğu kesiliyor ve "Celile, Celile!" diye bağırmamak için dudaklarını dişleriyle kanatacak kadar ısırıyordu. Adımlarının istikametini tayin etmeden gelişi güzel köşe başına doğru yürüdü. Kalbi ne kadar acı vuruyordu. Yüzü karma karışıktı. Tıpkı sokak ortasında kalmış bir hasta kediye, yabancılar arasında kaybolmuş kör bir köpeğe benziyordu. Başına muhakkak müthiş bir kaza geldi. Eğer herhangi bir sebepten dolayı bir yerde bu kadar gecikmeye mecbur kalmış olsaydı, herhalde Ahmet'in kendisini ne kadar merak edeceğini düşünürdü. Eve telefonla haber verirdi. Muhakkak bunu yapardı. Fakat işte yapmamıştı. Ve Ahmet bütün kalbiyle istiyordu ki o herhangi akla gelmeyecek kadar basit bir sebep yüzünden böyle gecikmiş olsun. Kendisine de telefonla haber vermeyi ihmal etmiş bulunsun. Eğer şimdi her zamanki rahat ve telaşsız yürüyüşüyle köşeden görünüverseydi, ona bu akşam çektirmiş olduğu bütün üzüntüleri unutacaktı. Kendisine bu kadar üzüntü vermiş olmasına rağmen onu affedecekti. Ona kızabilir miydi? Başına bir şey gelmesin de kendi endişelerini, telaşlarını her zamanki gibi hiçe saysın ne olur. Tek onun başına bir şey gelmesin. Bu kafiydi. Evet, herkese ve her şeye karşı gösterdiği o nefis uzaklığı ve o şahane lakaydisi içinde. Aa, sahi merak mı ettin? Vallahi telefon etmeyi düşünmedim. Aklıma bile gelmedi demesini bütün kuvvetiyle istiyordu. Halbuki yarım saattir apartmanın kapısı önünde aşağı yukarı dolaşıyordu. Ve intizarı boşa çıkıyordu. Celile meydanda yoktu. Celile gelmiyordu. Böyle kapının önünde aşağı yukarı dolaşarak onu beklemek tamamıyla manasızdı. Bir hareket yapmak lazımdı. Bir hareket yapmak. Bir şey yapmak. Celile'yi aramak lazımdı. Ortada mühim bir sebep olmadan Celile gibi bir aile kadını, bir hanımefendi gecenin 10'una kadar sokaklarda kalamazdı. Ne yapmalıydı? Ne yapmalı ya Rabbi? Kime müracaat etmeli? Kime bir şey sormalı? Celile'yi? Celile'sini nereden arayacak, onu kimlere soracaktı? Birden polis merkezine müracaat ederek bir kaza vuku bulup bulmadığını sormak aklına geldi. Şimdi telaşlı adımlarla Beyoğlu merkezine doğru yürümeye başladı. Sokakta yürürken bütün tramvaylara, camları buğulanmış bütün taksilerin içine bakıyor, içindeki çehreler arasında Celile'nin güzel yüzünü seçmeye gayret ediyordu. Sokakta bütün geçenlerin yüzüne dikkatli dikkatli bakıyordu. Sanki onların gözlerinden bir şey öğrenmek ister gibi bir hali vardı. Utanmasa, küçük çocuğunu kaybetmiş, şaşkın bir halk kadını gibi herkesi durduracak, herkese Celile'yi tarif ederek onu görüp görmedikleri hakkında tahkikat yapacaktı. Ahmet hayatında buna benzer işkenceye maruz kalmamıştı. Karısını ne kadar seviyordu. Eğer onun başına bir felaket gelmişse... Hayır, bunu düşünmek bile onu deli etmeye kâfiydi. Polis merkezinden sağa sola telefonlar edildikten sonra şehirde hiçbir kazanın vuku bulmadığı tespit edildi. Sadece eski bir medrese harabesinde 15 yaşlarına kadar bir oğlan çocuğu donmuş olarak bulunmuştu. Utanmasaydı çocuğun taşındığı hastaneye kadar onun Celile olup olmadığını anlamaya gidecekti. Zihni o kadar perişandı. Merkezden eve dönerken bir kaza vuku bulmamış olduğunu öğrenmiş olmaktan dolayı içi ferahlamış, fakat Celle'nin nerede kaldığını izah edememiş bulunmaktan ise zihni büsbütün karışmış ve bulanmış bir halde bulunuyordu. Merkezden eve kadar taksiye binmek istedi. Hepsi doluydu. Yürümeye mecbur oldu. Halbuki o bir an evvel eve dönmek istiyordu. Merkeze gidip geldiği vakit esnasında Celle'nin eve dönmüş olabileceğini düşünüyordu. Bir an evvel eve gidip onun gelip gelmediğini öğrenmek için telaş içerisindeydi. Apartmana yaklaştığı zaman pencerelere telaşla baktı. Cephedeki odaların hepsi karanlıktı. Onu içeriye girince belki evde bulurum diye düşündü. Belki başına bir şey gelmiş, bir müddet bir dost evinde istirahat etmişti. Ve şimdi de doğrudan doğruya yatak odasına girmiş yatmış bulunuyordu. Bu ümitle apartman kapısının zilini üst üste hızlı hızlı çaldı. Açan kapıcıya evvela hanımın gelip gelmediğini sordu. Deminki azardan dargın olan kapıcı asık bir çehreyle hanımın gelmediğini haber verdi. Kapıcıdan bu cevabı alınca kalbi büsbütün sıkıldı. Kapıcıya karşı olan deminki hiddetini unutmuştu. Asık çehresinin derdine iştirak manasında kabul etti. Ve ona endişelerini anlattı. Saat 11'e geliyor. Hanım hala gelmedi. Meraktan çıldıracağım. Merkeze kadar gidip bir kaza olup olmadığını sordum. Tahkik ettiler. Yokmuş. Allah muhafaza etsin başına bir keder gelmesin de. Ama nerede kaldı anlamıyorum. Kapıcı ters ters ona baktı. Merak etme, gelir. Gelir beyefendi, dedi. Ve arkasını dönüp yarıda kalmış olan uykusuna kavuşmak için geldiğinden çok daha süratli adımlarla bodrumdaki odasına gitti. Gelir, gelir. Gelir ama şimdi nerede? Birdenbire aklına amcasına gitmiş olma ihtimali geldi. Olabilir ah. Belki de amcasına gitmiştir. Geçen gün Şükran'ın telefon etmiş olduğunu söylüyordu. Kapıyı açan hizmetçiye, kapıcıya sorduğu suali tekrarladı. Hanımefendi geldi mi? Ondan müsbet bir cevap alacağını ümit ediyordu. O da bilmiyordu. Gelmedi efendim. Doğrusu ben de merak etmeye başladım. Hanımefendi, ben burada çalışmaya başladığımdan beri hiçbir zaman saat 8:30'dan geç eve gelmiyordu. Sonra ilave etti. Her akşam 8:30'da. Tuhaf şey. Celile her akşam eve niçin 8:30'da gelsin? Bir işten döner gibi. Bu sinirli zamanında hizmetçilerin saçmalarını dinlememek için salona girdi ve arkasından kapıyı kapadı. Her akşam saat 8:30'da. Demek Celile'yi 8:30'a kadar yanlarında tutan ahbapları vardı. Halbuki Celile'yi Ahmet pek Merdem Güliz olarak tanırdı. Bunda yanılıyor muydu? Her akşam Celile'yi 8:30'a kadar yanlarında alıkoyanlar onu bu gecede biraz daha uzun bir müddet yanlarında tutmuş olabilirlerdi. Esasen kendisi de her akşam eve geç gelmiyor muydu? Celile geveze bir kadın değildi. Belki de ekseri akşamları onu evde tek başına beklemekten usanmıştı. Bekleyişin fena bir şey olduğunu Ahmet'e göstermek için belki de bu akşam hiç haber vermeden böyle kasten ve protesto makamında geç kalmıştı. Bu kadar geç vakitlere kadar nerede olabilirdi? Olsa olsa amcasında. Heyecanla telefonu açtı. Karşısına Celile'nin amcasının kızı çıktı. Alo, alo, neresi? Şükran, sen misin? Ne haber? Kuzum, söylesene, Celile sizde mi? Ne? Evet, bugün 4:30'da evden çıkmış, hala dönmedi. Evet, evet, bu saat oldu, hala dönmedi. Çok merak ediyorum. Hayır şekerim, nereye gittiğini söylememiş. Evet, ben de düşündüm ve müracaat ettim. Hiçbir kaza olmamış bugün. Fakat ne bileyim ben, içim içime sığmıyor, çok merak ediyorum. Tabii tabii, o hiçbir yerde kalmazdı, bir gece bile. Ya Allah göstermesin. Yok yok, deli misin? Biz ömrümüzde tek kavga etmedik. Ne o? Yoksa sana benden şikayet mi etti? Ha, doğru söyle. Yoksa benden şikayet mi vardı? Doğrusu şaşarım. Tabii yoktur. Biliyorum ya. Dargın mıydınız deyince bizim için akla gelmez de. Her karı koca, her karı koca. İlahi Şükran. Biz her karı koca mıyız? Ne dedin? Anlamıyorum. Evet. Anneme mi? Hayır, onlara sormadım. Bir kere de orada araştırayım. Fakat bizimkilerde telefon numarası yok. Ha, sahi. Evet, evet. Merkeze telefon ederim. Daha doğrusu Beyoğlu merkezinden telefon ettiririm. Eve memur yollarlar. Doğru düşündün. Mersi. Belki anneme gitti. Öyle ya, son vapuru kaçırmış olabilir. Fakat telefon etmez miydi? İnşallah, inşallah. Bir haber alırsam size bildiririm. Yok yok, unutmam. Herhangi saatte olursa olsun. Peki. Erenköy karakolundan gelen cevap Ahmet'e bildirildi. Aranılan hanım oraya gitmemiş. İş hakikaten gitgide daha üzücü bir mahiyet alıyordu. Celil'in böyle bir gece hiçbir sebep olmadan evine dönmemesi pek acayip bir şeydi. Ne yapacağını tamamıyla şaşırmış olan Ahmet birisiyle dertleşmek ihtiyacındaydı. tekrar Celle'nin amcasının evini aradı. Telefonu açan bir kadın sesiydi. Alo, alo Şükran sen misin? Ne var Ahmet, ne haber?
Şükrancığım, anneme de gitmemiş.
Vallahi ben de çok merak ediyorum, deli olacağım. Ne yapsak?
Bilmem.
Saat 12'yi çeyrek geçe Beyoğlu merkezinden ona telefon ettiler.
Azıcık gelir misiniz?
Bir kaza mı?
Bir vaka. Lütfen geliniz.
Burada anlatılacak şey değil. Hemen teşrif ediniz. Ve merkezde komiser ona izahat verdi. Mecidiyeköy'de likör fabrikasından biraz ileride otomobilin birinden fırlatılıp atılmış olan ve başında kurşun yarası bulunan bir kadın cesedi bulunmuş. Vaka mahalline gidilecek olanlara refakat etmesi isteniliyordu. Ahmet beyninin karıncalandığını hissetti. Bu ne demekti? Acaba o muydu? Onun bayılacak bir hale geldiğini görenler onu teselli ettiler.
Canım, kadının hüviyeti tespit edilmiş değil ki. Bir kere de siz görünüz dedik.
Eğer Allah göstermesin.
Mümkün değil ya.
Ölü kadının Celile olmadığı muhakkaktı. Fakat bu buz gibi soğuk gecede bu cesedi teşhis etmek için yaptığı uzun yolculuk ve pek adi bir seviyede bir alüfte, iffetsiz kadın, olduğu kıyafetinden anlaşılan genç kadının etekleri sıyrılmış, kolunun bir tanesi bir yana doğru açılmış ve ancak ölümden sonra insan vücuduna inen pervasız bir bakışla sırt üstü yerde yatışı ne müthişti. Şimdiye kadar ölümün çehresini hiç görmemiş olan Ahmet için bu ceset müthiş bir şeydi. Ve eğer bu akşam başında hiçbir derdi olmasaydı da yalnız bu cesedi görmüş bulunsaydı. Asabını birkaç gün içinde bozmaya bu kadar bile kafiydi. Zaten polis memurları da vaka mahalline gelir gelmez yerde cansız yatan ve hayatında birinci defa dinleniyormuş gibi yüzünde sonsuz bir rahatlığın izi olan bu boyalı yüzlü, buruşuk elbiseli alüfte cesedi görünce bunun müteahhit Ahmet Bey'in karısına ait olmayacağını anlamışlardı. Ahmet bu kadın ölüsüne bakamıyordu. Eğer Celle'nin başına bir kaza gelmişse o da şimdi böyle cansız, tıpkı bir kalıp gibi kim bilir nerede yatıyordu. "Bizim hanıma ne oldu bilmiyorum." diye mırıldandı. "Maazallah ya başına bir şey geldiyse?" Eve dönünce hizmetçileri ayakta buldu. Telefon muhaberesini duymuşlardı. Hanımlarının Mecidiyeköy'e giden yol üzerinde cesedini buldukları haberini bekliyorlar. Hepsi ayrı ayrı bu cinayetin nasıl, niçin ve ne sebeple işlenmiş olabileceği hakkında tahminler yürütüyorlardı. Ahmet kapıdan içeri girerken bu gece sayısız rahatsız edilmiş olmaktan fevkalade hiddette bulunan kapıcı bile artık onun endişesine iştirak etti.
"Ne oldu beyefendi? Hanımefendi bulundu mu?" diye sordu.
"Ne gezer?" Dairenin kapısını çaldığı zaman içeride hizmetçiler ağlamayı tutturdular. Cenaze de beraber geliyor zannediyorlardı galiba.
"Beyefendi, beyefendi, zavallı hanımefendiye ne olmuş?"
"Hiçbir şey olmamış deliler," diye bağırdı. "Herhalde bir yerde misafir kalmıştır. Ağlamayınız, çıldırdınız mı?"
"Mecidiyeköy'de bulunan kadın?"
"Kötü kadının biriymiş, Allah göstermesin. Hanımefendi herhalde bir yere gitti. Sonra da vapuru kaçırdı. Kaldı sabahleyin gelecek."
Salona girerken "Bana konyak getirin," diye bağırdı. Mütemadiyen salonun içinde geziniyordu. 2-3 kadeh konya üst üste içmişti. Hala dizleri titriyordu. Mecidiyeköy'de pek üşümüştü. Bilhassa o kadın ölüsünü gördüğünden beri soğuğa inziman eden bir ürperme kemiklerini bile donduruyordu. Celle'nin o kadın gibi olması ihtimalini düşünüyordu. O kadın gibi. O kadının halinde ve bilinmeyen bir yerde, gecenin ortasında bilinmeyen bir yerde. Nerede? Bağırmak istiyordu. Artık tahammülü kalmamıştı. Felakete uğramış, aciz bir kadın gibi saçını başını yolmak ve bağırmak istiyordu.
"Nereye gitti ya Rabbim, başına ne geldi?"
Saat 2'de telefon tekrar çaldı. Bu Şükran'dı.
"Enişte, sizden bir haber çıkmadı. Bizi de uyku tutmuyor. Ne oldu?"
"Hiçbir haber yok." Ve ona başına geleni, Mecidiyeköy'e kadar nasıl gittiğini anlattı. "Müthiş bir şeydi," diyordu. "Allah göstermesin, nasıl korktum, nasıl korktum." "Üzülme enişte, herhalde o bir yere gitti. Telefon edemeyeceği bir yere. Herhangi bir sebepten dolayı gelemiyor. Herhalde yarın sabah gelir, merak etme. Fakat bir şey duyarsan bana bildirmeyi ihmal etme."
"Herhangi bir şey duyarsam hemen size telefon ederim." Bu gece belki 100 tane sigara içmişti. Kafası o kadar perişandı ki çıldırmaktan korkuyordu. Celile'ye bir şey olmuştu. Celile henüz kimsenin bilmediği, henüz keşfedilmemiş bir kazaya kurban gitmişti. Ahmet'in gözleri yanıyordu. Saat 3'te merkeze bir kere daha telefon etti. Nöbetçi memur can sıkıntısıydı.
"Beyim, demin sizi nasıl aradıksa, bir şey öğrenirsek biz sizi ararız. Siz endişe etmeyiniz."
Telefonu kapadıktan sonra bir müddet koltuğunun içinde hareketsiz oturdu. Hiçbir şey düşünmüyordu. Kafası tamamıyla boşalmış gibiydi. Nazarında hiçbir şeyin kıymet ve ehemmiyeti kalmamıştı. Ne işini, ne silo inşaatını, ne kârlarını, ne ortaklarını ve ne de bu işi kendisine sipariş edenlere karşı çevirdiği veya çevirmek istediği fırıldakları düşünüyordu. Evet, ne kârın, ne paranın, ne bu kâr ve bu paraya istinat ettirilerek kurulmuş istikbal projelerinin artık herhangi bir kıymet ve ehemmiyeti kalmamıştı. Celile'ye eğer bir şey olduysa, eğer Celile artık bir daha onun yanında bulunmayacaksa, niçin Celile bir daha onun yanında bulunmayacaktı? Hayır, hayır, Celile'ye bir şey olmazdı. Ölüm Celile için olamazdı.
Ölüm?
Yerinden fırladı. Tekrar salonun içinde dolaşmaya başladı. Tekrar zili çaldı. Hizmetçisinden bir kahve daha istedi. Artık çıldırmasına ramak kalmıştı. Gördüğü cesedi Celile'yi düşünüyordu. Ölüm ve Celile. Bunlar birbirinden o kadar uzak şeylerdi ki, dünya etrafında sanki bir cenderedeydi. Nefes bile almak ona merhamet veriyordu. Kahve getiren hizmetçi kıza, "Ben dışarıdayken hanımın eve gelmediği geceler olur mu?"
"Hayır efendim, her akşam en geç 8:30'da eve gelirdi."
"Peki kızım, ne dersin? Acaba bugün nereye gitmiştir? Her zaman nereye gidiyordu?"
"Bilmiyorum efendim. Hanımefendi sokağa çıkarken hiçbir şey söylemez."
Birdenbire aklına yeni bir ihtimal geldi. Celile Boğaz'daki eski aile emektarlarını pek sever ve onları daima arardı. Sabahın alacakaranlığı içinde pencerenin önünde ayakta duruyor ve sokağa bakıyordu. Gözleri merak, endişe ve hatta keder ve ümitsizlik doluydu. Bir üzüntü gecesi onu adeta yıpratmıştı. Rengi yemyeşil, gözlerinin etrafı siyah siyahtı. Bir şişman yüzün bu kadar solgun oluşu bu yüzü pek çirkinleştirmişti. Yerinden kımıldamıyordu. Solgun dudakları hafif hafif kıpırdıyordu. Dua okur gibi. İçinden kendi kendine bir şeyler konuştuğu anlaşılıyordu. Endişe ve kederli gözlerle şehre bakıyordu. Karısının içinde kaybolduğu bu şehre. Telefon zili onu yerinden sıçrattı. Kalbi duracak gibi olmuştu. Herhalde yine merkezden onu arıyorlardı. Bu defaki de boş çıkmazdı herhalde. Bu defa meçhul bir yerde etekleri sıyrılmış, kolları ayrılmış, hicap ve korku hissetmeden uzanmış yatar bir halde bulunan kadın cesedi muhakkak Celile'ye aitti. Telefonu eline alınca biraz sonra yüzü değişti, kulaklarına inanamadı. Merkez konuşmuyor. Muhsin konuşuyordu. Ve Celile'den bahsediyordu. Telefonu kapadığı zaman kalbi alt üst olmuş bir haldeydi. Celile ölmemişti. Bütün bir gecelik korku kötü bir kabus gibi atlatılmıştı. Celile hayattaydı. Bu sevinçten ağlanacak kadar güzel bir haberdi. Hakikaten Celile eve dönmek istemiyordu. Bu akıl erdiremez bir şeydi. Celile'nin eve dönmeyişi ve bunu Muhsin'in kendisine bildirişi, bu nasıl bir mana ifade ederdi? Beyni zonkluyordu. Anlaması icap eden şeyi zihni kabul etmiyordu.
saatin 7:30 bir an evvel bulması ve Muhsin'le bu meseleyi karşı karşıya konuşması lazımdı.
15. ayrımın sonu, sayfa 195.